Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü erkan, muhibbanı erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için elbette bağda eşsiz ve her daim nezdimize mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek ve aile içi mutluluğun ve huzurun artmasına vesile olacak değerleri işlemeye devam ediyoruz. Ailede bir değer olarak, ailede destek olma, karşılıklı birbirimize yardım etme, yardımlaşma değerini işleyeceğiz bugün. Aziz dostlarım, Allah'ımızın insan için dünya imtihanında kurduğu sistem, insan için daha bebeklikten itibaren destek olma, karşılıklı yardımlaşma ve birbiriyle etkileşim içerisinde bir simbiyotik sistem üzerine kuruludur. Simbiyotik derken, simbiyoz sistem, Fransızca simbiyozdan geliyor, birlikte ve birbirine bağımlı olarak yaşama anlamında. Simbiyoz iki veya daha fazla biyolojik tür arasında yakın ve uzun süreli bir ilişki olarak tanımlanıyor. Bu ilişki her iki tarafın da etkileşiminden fayda sağladığı simbiyotik karşılıklık ilkesiyle olabilir. Ya da yani iki tarafın da bu etkileşimden fayda sağladığı simbiyotik karşılıklık olabilir. Ya da bir tarafın fayda sağlarken, menfaat temin ederken diğerinin zarar gördüğü pozitif bir ilişkide olabilir. Parazitik ilişkiye biz biliyorsunuz asalak diyoruz. Yani bir canlının üzerinden ya da içinde sürekli olarak ya da geçici olarak yaşayıp ondan beslenen ve onun yok olmasıyla, onun zarar görmesiyle sonlanan bir ilişki, bir yaşam tarzı. Tabiattaki bu durum insan için de geçerli. Ailede karşılıklı olarak birbiriyle yardımlaşan, birbirine destek olarak karşılıklı fayda elde eden bir sistem olabilir. Fıtri olanı, ahlaki olanı, erdemli olanı, İslami olanı budur zaten. Ya da anne babanın saçını süpürge ederek kendilerini feda etmesiyle, evlatları uğruna, torunları uğruna kendilerini feda etmesiyle onların üzerinden doyumsuz ve tatminsiz ve huzursuz bir hayat kurgulayan çocukların, torunların durumu gibi kaybet kazancı bir durum da olabilir. Yaşlılar zarar görürken yeni nesil fayda görüyor gibi görünür ama bu asalak yaşam tarzı en sonunda onların da feci sonlarıyla sonuçlanır. Bu durumda anne baba yanar, kaybeder, zarar görür ama çocuklar menfaat elde ederler. O dönem içerisinde ya da bir dönem içerisinde böyle bir sistemde anne baba hep kaybeder, çocuklar hep kazanır. En azından mekanik ya da maddi açıdan, biyolojik açıdan kazanmış gibi görünür ama işin bir de manevi yönü vardır. Orada kim kazanır, kim kaybeder? Hesap önümüze geldiğinde, amel defteri tutuşturulduğunda asıl kazanç oradaki ticarette kazanan tüccar olmakta. Ama Stephen R. Covey'in dediği gibi etkili insanlara yeni alışkanlığında zaman zaman bu kitaptan bahsederim, size tavsiye ederim. Bu kitabın etkili ailelerin yeni alışkanlığı versiyonu da yazıldı ölmeden evvel. Adamcağız onu da yazdı gitti. Dolayısıyla hem etkili bir insan olmak adına hem de etkili bir aile olmak adına okunabilir, faydalanabilir aziz dostlarım. 4'ü ayet-i kerime, 3'ü hadis-i şerif olan 7 temel ilkeyi Bir batılı gözünden görmeniz, bir Amerikalının gözünden görmeniz bence önemli. Dolayısıyla Stefan'ın söylediği gibi kazan kazan ilkesini esas alıp biz karşılıklı tüm tarafların kazandığı bir simbiyotik sistem kursak herhalde asıl kurgulanan ilahi sistem budur yani. Allah'ımızın kurduğu bu sistem daha bebeklikten itibaren anne baba şefkati, merhameti, desteği olmadan yaşamı imkansız kılar. Yani işin ilahi kurgusunda, tasarımında bu vardır. Hayvanlar aleminde izliyorsunuz belgesellerden veya besliyorsanız kuzuydu, koyundu, keçiydi, büyükbaş hayvandı. Yani hayvanlar aleminde ya da civciv yumurtadan çıkar çıkmaz ayaklar üstüne dikilip hayatına devam eden canlılar görüyoruz hayvanlar aleminde. Ama insan ırkı doğmadan 9 ay 10 gün anne karnında annenin şefkat merhametine, bakımına, ilgisine, Anadolu'da İrfan Gündüz hocam sürekli söyler, Anadolu analarla dolu bir yerdir diye. Ana çok önemlidir. Hamile olduğunda ilaç bile vermezler ona. Allah korusun, hani bir erkek sigara içse belki dokunmazlar ama bir hamile bir kadın sigara içtiğinde bambaşka bir şey olur. Dolayısıyla o karnındaki yavrunun da bir hakkı vardır. O korunur yani. Hamile olduğu andan itibaren yemesine, içmesine, hal hareketine, davranışına, konuşmasına, her şeyine. Hani en çok kime bakarsan çocuk ona benzer diye bir Anadolu deyişi vardır ya. Hani bakışlarında bile bir nezaket, bir şefkat. Hatta şimdilerde tabii edep, adap mumla arıyoruz. Ama benim çocukluğumda 40-50 yıl öncenin Anadolu'sunda tabii sağlık imkanları da bu kadar çok ileri düzeyde değildi aziz dostlarım. Doğum kilosuyla sağlık biraz benzeşleştirilirdi. Dolayısıyla hemen kaç kilo doğdu diye sorarlardı. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde karnı çok gelişmiş hanımefendiler, hani nazara gelmesin, aa ne kadar da büyükmüş maşallah falan bilmem ne, yani maşallah desem bile nazar olabilir. Bu olmasın diye bol kıyafetlerle, kimsenin içine çıkmadan, bunu şey yapmadan, şimdi tamamen göbeği açıkta bırakan, o içerideki yavrunun hakkını, hakkaniyetini hiçbir şekilde gözetmeyen, ben bak hamileyim bu kadar da karnım şiş diye göbeklerini ve karınlarını gösteren türler türedi. Rabbim inşallah bunu feci bir sonumuz haline, azabımız haline, Allah'ın gazabı haline dönüştürmez. Ama halimiz facia durumda. Edep, adap, mumla arınır bir hale geldi. Dolayısıyla daha doğmadan evvel 9 ay 10 gün annenin o şefkatine, merhametine, bakımına, ilgisine, sevgisine. Şimdi yurt dışında görüyorum, böyle Türkiye'de de birkaç rastladım. Ama daha çok batılılar buna çok önem veriyor. Böyle göbeğe takılan hamile hanımefendilerin kullanacakları türden rahimdeki cenine belli frekanslarla ses dalgalarını gönderip işte onlar klasik müzik falan dinletiyorlar. Türkiye'de de işte Kur'an-ı Kerim, sufi müzik, dualar, anne babanın şefkatli bir sesle konuşması gibi. Yani çocuk anne karnında daha gelişirken bir simbiyotik sistemde, karşılıklı fayda ilkesinde anne babanın şefkatli, merhametli davranışına muhtaç. Sadece beslenme ile değil yani. Osman Müftüoğlu hocamız, profesör, doktor söylediği gibi uzun yaşamın sırrı sadece üzüm çekirdeğinde, yaban mersinde falan değildir diyor ya. Aynen öyle. Doğduktan sonra 18 ay annenin şefkatli bakımına, anne sütüne, onun emzirmesine, güvenli bağ kurması için koruyup kollamasına, biraz ilerleyen dönemde emekleme, yürüme döneminden itibaren onu besleme, yemek yedirme, koruma, gözetleme, yetiştirme desteğine muhtaç. Anne babanın bebeklik döneminde çocuklarına olan bir şefkatli davranışı Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 24. ayet-i kerimede onlara merhametle ve alçak gönlükle kol kanat ger. Rabbim onlar küçüklükte beni şefkatle, nasıl şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et buyuruyor Rabbim. Yani anne babanın yavrularına küçükken yavruları yaptığı şefkatle, merhametle eğitip yetiştirmeleri, onun terbiyesinde yürek özetmeleri, Rabbimin de anne babanın ihtiyarlığında aynı şekilde onlara merhametini celbedecek bir şey, sinyal alıyoruz bu ayet-i kerimede. Hatta anne babanın bu muhteşem hayat desteğine nazire yaparcasına, bundan bir önceki ayet-i kerimede İsra 23'te Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, bakın Rabbin sadece kendisine kulluk, Allah'a kulluktan hemen sonra ne geliyor? Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onlara azarlama, ikisine de gönül alıcı sözler söyle diyor Rabbim. Vakullahuma kavlen kerima. Yanlış hatırlamıyorsun ayet-i kerimenin sonu. Yani öf bile deme, ve la tekullahuma uffin, öf bile deme onlara. Bir de gönül alıcı, ikram edici, kerametli, kerim, güzel o manalar vardır kavlen kerimada. O tarz, hani boş kuru laf kalabalığı gibi anlamına da değil. Yani bir senden menfaat elde etsinler, istifade etsinler, istekleri yerine gelsin. Bu anlamda kavlen kerimayı öneriyor anne babayla alakalı Rabbimiz. Hakkın büyüklüğüne bakar mısınız aziz dostlarım? Emir, anne babaya öf bile denmemesi yönünde. Yani bir anlamda varlık sebebimiz, hem biyolojik olarak genetik şifremiz, dünyaya gelmemize vesile oldukları için, hem de dünyaya geldikten sonra bedensel bakım ve ihtiyaçlarımızı görüp bizi besleyip büyüttükleri için. Ama en önemlisi de bizi İslam ahlakı üzere yetiştirip cennete aday bir kul haline getirdikleri için olsa gerek. Bu minnet borcu işte hiçbir karşılıkla ödenmez. Hiçbir çek bu minnet borcunu ödeyemez. Dolayısıyla hiçbir karşılıkla ödenmez ama en azından onların ihtiyacı olduğu anlardaki desteğimizle gönüllerini alarak bir nebze gönüllerinin ferahlamasına vesile olabiliriz. Aile kurumuna destek olmak için sadece aile desteği yetmez aziz dostlarım. Bunu işleyeceğiz. Birkaç bölüm sürecek bir programla karşınızdayım bu konuda. Yani eşlerin birbirine desteği, çocukların kardeşi olarak birbirine desteği, anne babanın çocuklara, çocukların anne babaya desteği, ailenin akrabalara desteği, akrabalar arası birbirine destek, toplumsal olarak destek, sosyal olarak destek, devletin desteği, medyanın desteği. Yani çok detaylı işleyeceğiz bunu. Ama sadece aile desteği yetmiyor. Toplumsal destek de şart. Aile kurumuna destek olmak anlamında. Topluma baktığımızda ise bu devirde evlenilmez fikri genç kuşakların beynine işlenmiş durumda. Bu devirde evlenilmez. Bunun ne kadar büyük bir zehir olarak toplumu zehirlediğinin ispatı, evlilik çağına gelip de evlenmemiş 20 milyon genci olan bir ülke olmak, evlilik yaşının 32-33'lere dayanmış olması ve bundan 20 yıl önce, hatta 25 yıl önce doğum yapabilen 1000 hanımefendiden 24 çocuğumuz olurken, şu anda bunun dünya ve Avrupa ortalamasının da altına düşerek 1000 hanımefendide doğum yapabilen yıllık 11-12 çocuğumuz olmasıyla sonuçlanan vahim bir nekahat dönemindeyiz. Bu devirde evlenilmez. Yani gençlerin şeyi bu. Tamamen okulları, kariyerleri, akademik çalışmaları, iş kurmaları, girişimde bulunmaları, finansal açıdan kendini geliştirmeleri, kendi bireysel bencil hayat düzeninde. Ha, bakım derken de destek olarak kediye köpeğe çok güzel destek var bu ülkede. Gençlere baktığımızda hani İslam'da hayvan hakları da ayrı bir bölümdür. Onlar da Allah'ın emanetidir. Ama hani anneye babaya bakmadan, evlada bakmadan hayatını bir kediye köpeğe adayan, onları da bir insanın bakımından çok daha üst bir lüks içerisinde, yani bunun çok ben ahlaki olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu devirde evlenilmez fikrini, evlenirse çocuk yapılmaz fikrini, anne babanın kahrı çekilmez fikrini, yaşlarla bir arada durulmaz fikrini kim işliyor? Elbette medya işliyor. Dolayısıyla aile için medya desteği de şart. Yani destek derken bunun içerisinde sadece anne baba, çocuk, akraba bunları düzelterek aile kurumunu düzeltemiyoruz. Medyanın da ele alınması gerekiyor. Televizyonlar, filmler, diziler, programlar, sabah kuşağı. El birliğiyle neden aile olmamalıyız, neden evlenmemeliyiz işliyor yıllardan beri. Diziler neden aile kurmamalıyız işliyor yıllardan beri. Hatta geçen galiba bir Rus hanımefendiydi. Türk dizileri dünyanın ahlakını bozuyor. Hani biz gurur duyuyoruz. Finansal açıdan işte Hollywood'dan sonra en fazla film ihraç eden falan. Ama içeride edep, adab, ahlak, ismen anmak istemiyorum o melun dizileri. Ama toplumu 25 yıldan beri inanılmaz bir düzeyde zehirledikleri çok kesin. Toplumun önünde onların finansmanıyla, yatırımlarıyla, vizyonuyla bir adım önünde olması gerektiğini düşündüğümüz iş dünyasına baktığımızda da hani Henry Ford, Ford otomobil şirketlerinin kurucusu 1903 yılında diyor, Ford T model arabanın önünde böyle bir şey var, sözü var. İnsanlara sorsaydım diyor, Çok klasik, böyle meşhur bir resim var aziz dostlarım. New York'ta ana caddede at arabaları, fayton gibi düşünün, faytonlar. Bizim geleneksel faytonlarımız siyah kırmızıdır. Onlar da tamamen simsiyah. Ford da öyle siyah bir araba. Belki böyle 60-70 tane simsiyah faytonun içerisinde bir tane Ford araba. Ve o an, o günün Amerika'sında şöyle söylüyor. İnsanlara sorsaydım diyor, daha hızlı giden at isterlerdi. Dolayısıyla iş dünyasının toplumun bir adım önünde olmasıyla alakalı, vizyonuyla, fütüristik megatrendleri, geleceğin öngörüsünü yapmasıyla, yatırımlarıyla böyle bir şey. Ama bizde iş dünyasının mücadelesi yıllardan beri, yani 50-60 yılına şahidim, doğum planlaması, kısırlaştırma mücadelesi veriyorlar yıllardan beri. Yok, Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan 6 milyonmuş da biz 13 milyonmuşuz da, şimdi Yunanistan 11 milyon olmuş, biz 85 milyon olmuşuz. Beyefendinin derdine bakar mısınız? Bu kadar nüfusa kim bakacakmışmış? 10 yılda 15 milyon derken diyor, bizde nüfus 15 milyondu. Yunanistan 6 milyondu, biz şimdi 85 milyonuz, Yunanistan 11 milyon. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından diyor bu beyefendi. Eğitim yetmiyor, sağlık yetmiyor, yol yetmiyor, bu ülkeye hiçbir şey yetmiyor diyor. Bunu söyleyen iş adamı Boğaz'da tam 200 milyon dolarlık bir yalıda oturuyor. Berberi Yunanistan'da, tıraş olmaya Yunanistan'a gidiyor. Kişisel serveti 3 milyar dolar. Peki sormazlar mı adama, bu servet nasıl birikti? Nereden kazandın kardeşim bunu? Elbette işçisinin sırtından. Avrupa Avrupa diye inleyip Avrupa'ya ihraç ettiği ürünlerin çalışanlarına köle maaşı verirsen servet birikir tabii yani. Eğitime de sağlığa da yetmez para elbette. Avrupa'daki gibi çalışanlarına yap bakayım tam eğitim ve tam sağlık sigortası. Onlar da Avrupa standartında yaşasınlar. Çocuk yaptıkları zaman 2 yıl doğum izni ver bakalım ne oluyor. Geçen bir iş adamına söyledim bunu. Aklı başında, aklı senin bir iş adamı da yani. Hocam sakın dedi, seminerde falan anlatma böyle, herkes dedi o zaman. Dedim ya zaten onun peşindeyiz, ölüyoruz, beka problemi. Yani ver, madem Avrupa bu kadar çağdaş, bu kadar izinden gidiyorsunuz. 2 yıl doğum izni var, ver. Çocuk yapıp gidip çocuklarına baksınlar. Tatil izinlerini ver, gidip 5 yıl hızlı bir tatil yapıp yenilensinler. Altında jet uçakların var, ver arabalarını. Senin uçağın var, onlara da araba ver. Ailecek bir yere gidip gelebilsinler, rahat bir yaşam standardı sürebilsinler. Bak bakalım o zaman yetiyor mu sağlığa da. Yani nüfusun %1'i servetin %76'sına, 80'ine sahip, küsuratıyla 80'e yuvarlayalım. Ya da onların lehine azaltalım, 70'e yuvarlayalım. Nüfusun %1'i gayri safi milli hasılanın %70'ini de tutuyor. Ondan sonra nüfus artışı olmayacakmış. O 70'inden ver 65'ini, 5'i sende kalsın. Sadece oturduğu yalısının parasıyla 1600 işçi aziz dostlarım. Yani 5 tane büyük site yapılıyor, düşünün 500-600 dairelik. Bir kişinin oturduğu yalıya bakın, bir de 1600 işçinin hakkına bakın yani. 1600 işçi normal standartta bir ev sahibi olabiliyor. Yap bunu, ha, illa yalından da çıkma yani. Yalında otur ama işçilere de bu yalın yaşama hakkını ver yani. Yani amaç işçinin, fakir fukaranın eğitimi, sağlığı, çoluk çocuğu değil. Benim standardım yükselsin, benim lüksüm artsın, ben kardan zarar etmeyeyim. Ve bu topluluk yıllardır aile planlaması adı altında kurdukları derneklerle doğum kontrolünü yaygınlaştırarak nüfus artışına ket vurmuştur. Engel olmuştur yani. Ama şimdi bilimsel realiteler, bütün dünya ağlıyor nüfusla alakalı, nüfusumuz artmıyor diye. Avrupa'sı, Amerika'sı, Rusya'sı. Şimdi bilimsel realiteler ortaya konunca anlıyoruz ki nüfus düşüş hızımız. Bizi 20-25 yıl sonra bir beka problemiyle karşı karşıya bırakacak. Yok oluyoruz yani, yokluğa doğru gidiyoruz. Onun için Avrupa'sından Amerika'sına kadar her ülke nüfusu artırma derdine düşmüş. 30'lu yıllara öyle dayanmayan erken yaşta evliliği ve 3-5 arasında çocuğu teşvik ediyorlar. Aziz dostlarım, dünyanın bu konuda en saygın dergisi aileyle alakalı The Family kapağında şöyle bir konu işledi. Kocaman bir başlık, "It was a big mistake." Bu çok büyük bir hataydı. Neymiş o? The Nuclear Family, çekirdek aile. Bu diyor, büyük bir hataydı. Yeniden geniş aileye dönmeliyiz. Yeniden çocuk sayısını artırmalıyız. Akraba muhabbetiyle, iletişimiyle, dayanışmasıyla aile, geleneksel aile yapımızı yeniden canlandırmalıyız diye bir sayısında bunu işledi. Amerika'nın ve dünyanın en çok satan, en değerli bilim camiasından gönüllü insanları içinde barındıran The Family dergisi. Dolayısıyla ailede destek konusunu işlerken amacımız aile içinde ve akrabalık ağında desteğin nasıl kurulacağını, bunun neden hayati olduğunu ve bunun iletişimin ev içi ritmiyle nasıl sürdürülebilir kılacağını adım adım sizlere anlatmaktır aziz dostlarım. Aile içi iletişim bir ilişki mühendisi değildir. Aksine sevgi, saygı, muhabbet, merak ve anlayışın, idrakin, empatinin küçük ama düzenli davranışlara dönüştüğü bir kültürdür. Bu mesleğe başlarken yurt dışında aldığım koçluk eğitimlerinde zaman zaman söylerim size, 58 yıllık hayatımın 19 farklı işle, son 21-25 yılında çeyrek asrında 19. işimle, şu anda yaptığım aile koçluğuyla, yönetici koçluğuyla, eğitim ve danışmanlıkla geçtiğini zaman zaman anlatırım. Dolayısıyla 25 yıl evvel bu mesleğe başlarken yurt dışında aldığım koçluk eğitimlerinde yeni yeni yurt dışında ilişki koçluğu diye bir branş belirmişti. Normalde family coaching, esası aile koçluğu. Yani aileyle alakalı yapıyorsanız, iş yerlerinde executive coaching yapıyorum biliyorsunuz, yönetici koçluğu, aile şirketlerinde danışmanlık. Bu ilişki koçluğu niye? Çünkü evlilik yok yani. Gayrimeşru ilişkilerde de bir koçluk ihtiyacı hasıl olunca bunun adını bu şekilde koydular. Şimdi şu cennet vatanında da buna benzer bir takım koçlar ve danışmanlar peyda oldu. Demek ki toplumsal yapımız bu çürümüşlüğün içine girmiş maalesef ki bu durumdayız. Yani aileye acil destek şart aziz dostlarım. İlerleyen bölümlerinde bu programın destek kavramını 4 boyutta ele alacağız inşallah. Duygusal anlamda yanındayım mesajı, maddi anlamda, araçsal anlamda iş gücü ve kaynak paylaşımının, yardımlaşmanın, dayanışmanın tezahürü, bilgilendirici anlamda rehberlik, kılavuzluk, deneyim, yetiştirme, değerlik onayında takdir, saygı ve ilgi. Dolayısıyla bu 4 bölüm birlikte yükselirse, hani camilerde kubbenin oturtulduğu 4 fil bacağı var ya, bu 4 sütun birlikte yükseldiğinde aile iklimi güçlenir. Sözün özü sevgi, yöntemi nezaket, ritmi düzen desek aile içerisinde yanlış olmaz. Allah sevginin, saygının, nezaketin, edebin, ahlakın, tertip ve düzenin muhibbanıdır. Bunları sever zaten. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim hadis-i şerifini lütfen unutmayalım. Atalarımız ne güzel demiş aziz dostlarım, ne ekersen onu biçersin. Yardım et ki yardım göresin. Hatta bu konuda metni tam hatırlamıyorum ama gençliğinde hani ihtiyar yardıma muhtaç kişilere yardım edenlerin ihtiyarlığında da Rabbimin onlara yardım edecek gençler yollayacağına dair bir hadis hatırlıyorum. Hani bir genç yaşlı bir insana yaşlılığından dolayı ikramda bulunursa yaşlandığı zaman o gencin kendisine ikramda bulunacak kimseyi Allah ona musahhar kılar galiba. Böyleydi hadis-i şerif. Bir de elbette hani men dakka dukka, çalma kapıyı çalarlar kapını, ne ekersen onu biçersin. Dolayısıyla bu yaptığını hiçbir iyiliği Allah'a zayi etmez. Kur'an'ın buyruğudur bu. Hardal tanesi kadar bile olsa Lokman Hekim'in evladına olan nasihatında. Bir de elbette gönülden gönle yol vardır aziz dostlarım. Gönül yolu yardımlaşma ile, karşılıklı işi kolay kılma ile güzelleşir, onarılır. Öyle kuru kuruya kurbanlı olayım lafı bir işe yaramaz. Onay sözcükleri elbette önemlidir, değerlidir ama lafla peynir gemisi de yürümez. Eli boş aşıklara, mahbublara el vermezler. Peki bu 4 bölüme bakacak olursak neden desteğe ihtiyaç var aile içerisinde? Biyolojik temeline baktığımızda insanın sinir sistemi toplumsal ipuçlarına duyarlıdır. Yani yakın birinin sakin sesi, yumuşak bakışı ve tahmin edilebilir tutumu bedende güven hissini artırır. Bu da tehdit tepkilerini yumuşatır. Bir programda size bahsetmiştim yıllar evvel. Bir manevi ablam, jinekolog, Tel Aviv Üniversitesi'nde 6. ile 9. ay arasında anne karnındaki ceninin pozisyonuna, anne babanın aile içerisindeki konuşmasının etkisini, duyduğu sesin etkisini, hani bazen doğumda bebek ters geliyor diye falan bir şey yapılır ya, dolayısıyla anne karnındaki ceninin rahimdeki pozisyonla o sesin bir etkisi var mıyı işlemişlerdi. Yani araştırma, geliştirme, bu konuda Rabbimin dizayn ettiği hayatın inceliklerine, künhüne asla vakıf olamayız ama en azından biraz idrak edebilmek adına O ilimden nasibi almak çok önemli. Dolayısıyla o yakın birinin sakin sesi, yumuşak bakışı, zaman zaman söylerim size, Müslüman tahmin edilebilir olur diye. O tahmin edilebilir tutumu bedende o güvende hissini artırıyor. Dokunma, eşlik etme, değil mi? Hatta nefesin ritmini ayarlama gibi küçük davranışlar bile fizyoloji düzenleme yardımcı oluyor. Şeyler, uzmanlar zaman zaman söylerler, nefesinizin sesini duyacak şekilde eğer belli ritimlerle, işte 4-7-8 gibi vardır, 4-8-8 gibi vardır, 4 saniye daha 8 saniye tut, 8 saniye ver gibi, burundan al, ağızdan ver ve nefes alırken de verirken de o nefesinin sesini işitmeye çalışarak anda kalabilirsen, eğer uyuyamıyorsan uyumana yardımcı olabilir gibi söylerler. Dolayısıyla nefes ritmini ayarlama bile böyle küçük bir davranış gibi gelebilir ama biyolojimize, fizyolojimize etki ediyor. Hatta sağlığımıza bile etki ediyor. Dolayısıyla biyolojik manada, yani bunun biyolojik temelli, fiziksel temelli, biyolojik temelli kısmına baktığımızda bir insan dokunduğu zaman eşine, eşin elini tuttuğu zaman, bir eve geldiğinde muhabbetle sarıldığı zaman, hoş geldin dediği zaman, bu bile bir destek olma yani. Ha, ben senin dışarıda bizim yükümüzü çekmekle alakalı koşturmanın farkındayım. Buna saygı duyuyorum. Sen ev dışında bu kadar zahmetle bizim için uğraşırken senin eve gelişini ben kutluyorum. Rabbime bu konuda şükrediyorum. Gibi bir sürü mesaj vardır yani. Bir de ben geldim diye evde ilgi arayan, Allah muhafaza, böyle bir eş olmak var. Allah uzak etsin evlerimizden. Yolu gözlenen bir eş olmak. Tabii eve geldiğimizde de sadece eşimizle olmuyor. Çocuğumuzun da eve gelen kişinin hatırını sayması, onun dışarıda kendileri için koşturmacasının idrakinde olması, hanımefendinin de bu konuda çocukları buna hazırlaması. Bak birazdan babanız gelecek, şöyle davransak daha iyi olur. Evin, babanın gelişine hazır olması yani. Bunu söylerken şey gibi anlaşılıyor böyle. Ya işte hanımefendi saçını süpürge etsin, dışarıda adam 3 kuruş kazandı diye ona köle olsun. Tamam, olmasın. Karşılığında sunduğunuz sistem ne? 3 kuruş kazanmak için elin oğluna kölelik yaptırıyoruz kızlarımıza. Görüyorum böyle alışveriş marketlerinde. Utanmaz adamlar, ayaklarını çemremişler, çoraplarını çıkartmışlar. O küçücük kızlara uzatmışlar ayaklarını, pis ayaklarını. Tabii pis ayaklarını yıkatıyor denmiyor. Onun adı pedikür, ayak tırnak bakımı. Ne kadar modern söyleniyor değil mi? Ama bizde yıllarca yutturdukları şey, işte evlenirsen kocanın ayağını yıkayacaksın, yok işte falan. Ben öyle ayak yıkatan bir, ne ailemde ne çevremde hiç öyle bir erkek görmedim ama aile mefhumunu, aile kavramını, aile değerini yok etmeye çalışan insanların ellerimizden, evlerimizden çaldığı, eşlerimizle, çocuklarımızla tanımadıkları el oğlunun o pis ayaklarını onlara yıkattıklarına çok şahit oldum. Bu da işin çok garip bir yönü, çifte standardı. Dolayısıyla hani nereden geldik buraya? Beyefendinin ailesi için o geçim telaşındaki derdinin, yükünün anlaşılarak eve geldiğinde bir gadasının alınması, bütün yorgunluğu dökülecektir yani. Hani bakışmanın da ibadet olduğunu, el ele tutuşmanın da ibadet olduğunu, muhabbetin de ibadet olduğunu düşünürsek, bunun helaline yapılmasıyla alakalı herhalde ilahi sisteme uyulduğunda getirisi de çok fazla olacaktır. Peki yapılmadığında ne olur? Bir de öyle bir kurgu yapalım. Beyefendi geliyor, anahtarla açıyor kapısını, gidiyor kıyafetlerini değiştiriyor, elini yüzünü yıkıyor, oturuyor bir köşeye. Etrafta hiç kimse yok. Biraz sonra bir ses duyuluyor, sofra hazır, oturuyor. Kimse kimsenin yüzüne bakmadan ellerindeki cep telefonlarıyla yemeklerini yiyor. Çatal kaşık sesinden başka bir de ellerindeki telefonun sesine başka bir şey duyulmuyor. Sonra birazdan salonda televizyonun karşısına geçilip hipnoz olmuş şekilde bir film izleniyor. Herkes yatağına geçiyor. Yatıyor. Bu mudur yani hayat? Yani destek derken zaten farkında olmakla başlar yani. Yolda gidiyorsunuz. Eskiden çok daha insanlar farkındalığı yüksekti. Bir araba Yolda kalınca hafif trafik yavaşlar, herkes bir el atar ve de çok bizim çocukluğumuzun arabalarının sistemini düşünürseniz, bir de benzin kıtlığı, arabalar çok yolda kalırdı gerçekten. Hemen o kenara alınırdı yani. Şimdi yolun, otoyolun ortasında bile zavallı adam saatlerce böyle kıvranıyor. Bir yere de ayrılamıyor. Kimse de farkında değil. Dolayısıyla farkındalık o desteği artırıyor. Birbirimizin farkında olmak. Farkında olduğumuzda, fark edilebilir bir insan olduğumuzda, hani gadamız alındığında biraz daha hayat bizim için yaşanabilir oluyor. Fark ettiği bir insana insan el veriyor, gönül veriyor. Muhabbetli bakışıyla bakış veriyor. Dolayısıyla hani doğumdan hemen sonra yavrucakların böyle annenin şefkatli göğsüne verilmesinin sebebi o tensel temas. O ilk güvenli bağ kurmasıyla alakalı, çocuğun annesinin o kokusuna, sesine alışmasıyla alakalı önemli. Hepsinin özünde de burada sükunetin sağlanması, güvenli bağın oluşması, stresin azalması ve ilişkilerin düzenli olması, duygunun da yükselmesi, kaliteli hale gelmesi, bunun da bizi hayata karşı daha dayanıklı yapması var. Dolayısıyla yakınlık dediğimiz şey sinir sistemine güvenin dilidir. Biz yakın olduğumuzda güvenilir oluruz, tahmin edilebilir oluruz. Bu da bizim sinir sistemimize destek olur. Güvenilir bir psikolojide tutar bizi. Şeyi unutmayalım, başta söylediğimiz sözün özü sevgi, yöntemi nezaket, ritmi düzen. Aile içerisinde desteğin altyapısı olarak bunları göz önüne getirdiğimizde, göz önünde bulundurduğumuzda, herkes ihtiyacı olan desteği birbirinden aldığında, bu sadece eşimizin ihtiyacı, kendi ihtiyacımız, ailenin ihtiyacı değil, Allah'ın kurduğu ilahi sisteme uymamızın da bir gereği olur, bir ibadet olur. Allah da bunu karşılıksız bırakmaz. Bize yolsu elektrik olarak, sevgi, muhabbet, ilgi, şefkat ve sevap olarak ve iyi bir hayat olarak, Allah'ın vaat ettiği onlara güzel bir hayat yaşatırız diyor ya, güzel, bolluk, bereket içerisinde, samimiyet ve idealizmde yaşanan bir hayat olarak bize geri döner. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Gelecek hafta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.